Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan başlıkları, atılan manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, bizim gazetelerimizde de sanıyorum dış basında da Amerikalı senatör Menendez hakkındaki önemli iddialar var. Bu iddiaların Amerikan basınının da gündeminde olduğunu biliyoruz. Tartışmalar hakkında son durum nedir?
Evet, aslında çokça konuşulduğu için çok fazla detaya girmeden ben biraz üzerinden geçeceğim. Bu önemli çünkü Menendez özellikle Amerika'da, Amerika Kongresi'nde Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yapmakta idi. İdi diyorum çünkü geçici süreliğine geri adım attı ve bu görevi devredeceğini söyledi bir süre en azından. Ama senatörlük görevinden vazgeçmiş değil. İddialar gerçekten çok önemli çünkü Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun görevi en azından hani yapıcı olmasa da diyebiliriz tırnak içerisinde yıkıcı bir görevi var. Yani örneğin silah anlaşmalarına bloke koyabiliyor. Benzerini aslında biz yaşadık Türkiye olarak ve orada da Senatör Menendez'in çok etkisi olan süreçleri görmüştük. İşte bu benzer süreçler başka ülkeler için de söz konusuydu. Ama Menendez'in Mısır konusunda bir istisna yürüttüğünü biz anladık. Daha doğrusu iddialar bu şekilde. Eşi Vilhana aracılığıyla Mısırlı yetkililerin ve Mısır'ın bazı istisnalar kazanması konusunda rüşvet aldığı ile ilgili bazı iddialar var. Kendisi basın toplantısında çıktı ve bunun doğru olmadığını, bunların iddia olduğunu söyledi ve görevini bırakmayacağını açıkladı. Evet. Tabii görevini bırakmayacağını açıkladı derken şunu söylemek lazım. Amerika'da görevdeki senatörlerin görev sürelerini sınırlayan herhangi bir düzenleme yok. Ve daha yeni çok yakın zamana kadar Temsilciler Meclisi'nin en uzun süreli görev yapan başkanı Nancy Pelosi 83 yaşındaydı. Hala da aslında görev yapıyor Temsilciler Meclisi'nde. Şimdi hani benzer durum Menendez için de geçerli. Menendez de çok kıdemli bir üye ve önümüzdeki sene seçimler var Senato'da. Senato'da her iki senede bir üçte biri değişiyor. Daha doğrusu düzelteyim. Altı senelik aralıklarla görev yapıyor senatörler. Dolayısıyla Menendez'in de görev süresi yani 6 yılı, 6 yıllık periyodu önümüzdeki yılda olacak. O merak ediyor acaba Menendez tekrar aday olacak mı diye ve aday olacağını açıkladı. Dolayısıyla henüz Mısır'la ilgili bu iddialar yani Menendez'in Mısır'a dönük bazı avantajlar sağladığı ile ilgili iddialar takip edeceğiz. Hani bu iddiaların önümüzdeki hafta içerisinde mahkemeye çıkması bekleniyor. Daha doğrusu önümüzdeki ay içerisinde yanlış söylemeyeyim tam tarihi. Mahkemeye çıkması, hakim karşısında olması bekleniyor Menendez'in. Hani bunun rüşvet, bu skandal ortaya döküldükten sonra acaba yeni bir süreç olur mu? Tabii takip etmek gerekiyor. Bu anlamda önemli diyebiliriz.
Peki, bir diğer konu Fransa-Nijer gerilimi. Oradaki son duruma bir göz atalım. Fransa Nijer'den elçisini
çekiyor. Evet, açıkladı. Pazar günü Macron, Fransa Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı. Bu takip ettiğimiz bir süreç çünkü Nijer eski Fransız sömürgesi ve 1500 Fransız askeri oradaydı. Darbe olduğu sırada Fransız askeri orada yerleşikti. Ama darbenin hemen akabinde Nijer yönetimi yani yeni daha doğrusu juntacı yönetim öyle diyelim. Oradan Fransız askerlerinin çekilmesini istediklerini söylediler. Hatta büyükelçiyi de sınır dışı edeceklerini söylediler. Ülkeyi terk etmesini istediler daha doğrusu. Ama o dönemde Fransız Cumhurbaşkanı Macron Fransa'nın Nijer büyükelçisinin kesinlikle Nijer'i terk etmeyeceğini ve Fransız askerinin de orada kalacağını söylemişti. Ama bu çok uzun sürmedi çünkü halihazırda bugün 27 Eylül ve Nijer'de de darbe 26 Temmuz'da gerçekleşmişti. Tam tarih yanlış hatırlamıyorsam. 26 Temmuz'du, Temmuz'un sonları. Dolayısıyla 2 ay içerisinde, aslında 2-3 hafta içerisinde öyle diyebiliriz, Fransa'dan çok ciddi bir U dönüş gördük. Ve pazar günü Macron yaptığı açıklamada 1500 Fransız askeriyle beraber Büyükelçinin Nijer'den çekileceğini açıkladı. New York Times da bu konuyu haberleştirdi. Tabii bir taraftan Batı basınında da bu konu yankılandı. Neden? Çünkü Fransa'nın oradaki askeri varlığı Amerika basını çerçevesinde, hatta İngiliz basını daha doğrusu Reuters mesela şöyle gördü. Dedi ki Reuters haber sitesi, Batı'nın önemli gözü olan Fransa Nijer'den çekiliyor dedi. Ve artık Nijer ve Sahel bölgesini acaba Batı nasıl izleyebilecek, takip edebilecek? Bu konuda bir endişe var dedi. Bu noktada dediğimiz gibi oldukça önemli. Peki tek askeri olan Fransa mı? Hayır. Amerika'nın 1100 askeri var Nijer'de. Ve henüz bakın Fransa'nın düzenli aralıklarla askerimizi çekeceğiz, çekmeyeceğiz gibi farklı açıklamalarını gördüğümüz halde Amerika'dan bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmiş değil. Tabii Amerika'nın şöyle bir farkı var, onu da söyleyelim. Amerika yönetimi Nijer'deki juntacı yönetimle irtibat kurmayı reddetmedi ve irtibat sağlamış durumda, irtibat kurmuş durumda. Ve Amerika askerlerinin orada kalıp kalmayacağı en azından halihazırda şu an belirsiz diyebiliriz. Bir başka çok ilginç konu var, ona da değinmek istiyorum aslında. Bakın hem Nijer hem Gabon çok yakın dönemde darbe olan iki Afrika ülkesi. Bu iki ülkenin Birleşmiş Milletler gözünde aslında Birleşmiş Milletler özelinde bir farkı olduğunu biz gördük geçen hafta. O fark da şuydu. Nijer yönetiminin, daha doğrusu Juntacı yönetimin Dışişleri Bakanı olarak atadığı bir isim vardı. Bakary Yu Sangare. Bu ismin Birleşmiş Milletler'de Nijer'i temsilen konuşmasını istedi Juntacı yönetim. Ama Birleşmiş Milletler buna izin vermedi ve Nijer'in görevlendirdiği, yani Juntacı yönetimin darbe sonrası görevlendirdiği isim Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edemedi. Ama aynı durum Gabon için geçerli olmadı. Hem de henüz Gabon'daki darbenin üzerinden 3 hafta geçti ve Gabon'da görevlendirilen geçici görev, daha doğrusu ne deniyor ona, tam hep bu süreçlerde o söyleniyor ya, geçiş döneminin başbakanı olarak söyleniyor. İşte Gabon geçiş dönemi başbakanı olarak olarak görevlendirilen Raymond Ndongsima'nın Nijer'deki yönetimden farklı olarak Birleşmiş Milletler'e seslenmesine izin verildi. Ve Birleşmiş Milletler'e dönük bir konuşma yaptı ve konuşmasında dedi ki Gabon'un yeni başbakanı, evet darbe kötü ama darbe kötüler arasında daha az kötü olan seçenekti dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Bu noktada özellikle ben Gabon ve Nijer'e Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bakış açısından değinmek istedim. Peki neden böyle olmuş olabilir? Bununla ilgili Nijer'in iddiası, Birleşmiş Milletler özellikle genel kurul deniyor, bir bakıma Fransa'yı memnun etmek istedi, Fransa'yı karşısına almak istemedi deniyor. Tabii aynı durum aslında Gabon için de geçerli. Gabon da eski bir Fransız sömürgesi. Peki Gabon için bu neden oldu? Gabon'la ilgili yorumlara baktığımızda sadece şu söylenebiliyor. Gabon'un görevlendirilen o geçiş dönemi başbakanı Fransa'da eğitim almış bir isim. Ama onun dışında başka verilmiş bu konuyla ilgili bir detay yok. Tabii önümüzdeki süreçte acaba bu bakış açısı farklı politikaları da beraberine getirecek mi? Göreceğiz.
Peki efendim. Biraz da Kanada'ya bakalım. Kanada Meclisi'nin alt kanadı olan Avam Kamarası iki farklı konuyla dünyanın gündemine yerleşmiş. Bu konular neler? Detayları sizinle öğreneyim.
Bir tanesi aslında son birkaç gündür dünyanın konuştuğu konu. O da 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarası'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir konuşma yapmıştı. İşte bu konuşmanın ardından Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın başkanı Anthony Rota salona seslendi. Ve dedi ki 98 yaşında aramızda Yaroslav Hunka var. O bir savaş kahramanı dedi. Ve o tanıttığı kişiyi de kendisinin hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ardından 2. Dünya Savaşı'nın kahramanlarından, Ukrayna'nın bağımsızlığı için Rusya'ya karşı savaştı diyerek anlattı. Ve iki kez Kanada'daki meclis ayağa kalkarak alkışladılar Rota'yı. Ama çok sürmedi ki anlaşıldı ki bu Rota isimli kişi aslında, ve hatta şöyle dedi, Anthony Rota aynı zamanda Zelenski'yi de Winston Churchill'e benzetti bu konuşmasında. Sonrasında peki ne oldu? Sonrasında ortaya çıktı ki Anthony Rota'nın, yani Avam Kamarası Başkanı'nın savaş kahramanı olarak tanıttığı Yaroslav Hunka aslında 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış bir Nazi subayı imiş o dönemde. Gerçekten bu çok çok tartışıldı, çok eleştirildi. Nasıl böyle bir hata yapılabilir dendi. Hatta bu konuyla ilgili de ilginçtir. Şimdi neden Avam Kamarası tabii bir taraftan gündem oldu? Bu çünkü olay Avam Kamarası'nda gerçekleşti. Avam Kamarası'nın başkanı hatta görevi bırakacağını açıkladı. O kadar büyük bir geri dönüş oldu ki olumsuz anlamda. Çokça eleştirildi. Ve bunun hatta Trudeau'nun Kanada Başbakanı'nın şöyle bir açıklaması oldu. Rusya'nın dezenformasyon kampanyasına konu olmamalıyız dedi. Aslında ilginç gerçekten burada, çünkü Rusya'nın hani isteyerek bulunduğu bir konu yok. Ama ona rağmen böyle bir söylem vardı. Bu ilginçti. Dolayısıyla Adolf Hitler'in subaylarından birinin aradan 50 yıl geçtikten sonra, savaştan 70 yıl hatta düzelteyim, savaş kahramanı olarak tanıtılmış olması sehven de olsa önemli bir hataydı diyebiliriz. İkinci konu, Justin Trudeau'nun yine Avam Kamerası'nda yaptığı bir konuşma ile özellikle tekrar gündeme geldi. O da Kanada ve Hindistan arasında yaşanan gerilim. Hatırlayalım, bir isim önemli Hindistan tarafından öldürüldü iddiası ortaya atılmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau 18, hemen bakıyorum tam tarihine, evet 18 Haziran'da bir Sih tapınağının önünde hemen öldürülen Nijar isimli bir ismin Hindistan tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bu önemli bir iddia, çünkü Hindistan ve Kanada karşı karşıya geldiler. Hatta karşılıklı büyükelçilerini çektiler bu açıklama sonrasında. Ve Kanada Başbakanı Trudeau herhangi bir yabancı ülkenin kendi topraklarındaki bu öyle bir eylemini kabul etmeyeceklerini açıkladı. İşte bu açıklamayı Kanada Başbakanı Avam Kamerası'nda yapmıştı. Dolayısıyla bu anlamda bu ismin öldürülmüş olması, tabii bu isim tartışmalı bir isim, çünkü Sih ülkesi anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen bir yapının üyelerinden birisi. Bu anlamda Hindistan'ın, peki Hindistan bu istihbaratı, daha doğrusu Kanada bu istihbaratı nereden aldı? Batı basınına baktığımızda deniyor ki Amerika bu bilgiyi Kanada'ya verdi. Yani dolayısıyla aslında Amerika'nın iki yakın müttefiki Hindistan ve Kanada, Amerika'nın Kanada'ya verdiği istihbarat sonrasında karşı karşıya geldiler. Bakalım Hindistan'la ilgili süreç nasıl olacak? Acaba Hindistan'a dönük başka yaptırımlar olacak mı? Ve iki ülke arasındaki ilişkiler düzelecek mi? O da izleyeceğimiz bir başka konu olacak.
Peki, son konu başlığımız Avrupa ve iklim değişikliği. İklim konusunda Avrupa ülkelerinde alınması beklenen önlemler vardı ama geri adımlar gelmeye başladı. Nasıl
Evet, o
değerlendiriyorsunuz?
ilginç gerçekten bu konu. Buna şöyle değinmeliyiz. Almanya, Fransa, İngiltere ve İsveç'ten bu konuda önemli açıklamalar geldi. Macron bizzat bir açıklama yaptı ve pazar günkü o az önce bahsettiğimiz mülakatta Macron aynı zamanda ülkedeki doğal gazlı kombi kullanımının yasaklanmayacağını söyledi. Çünkü yakın tarihe kadar bunun yasaklanması konuşuluyordu. Ve Fransa'da buna dönük bir yasağın gelmeyeceği şu an konuşuluyor. Politico'da haber oldu bu. Özellikle Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Béchu'nun da bir açıklaması var. Avrupa Birliği ülkeleri toplumun kendilerine dönük bu kararlardan dolayı tepki duymasından endişe ediyorlar. Çünkü bunun çok ciddi mali külfeti var. Bu endişe kaynağı. Almanya benzer bir süreçten geçiyor. O da aynı şekilde doğalgaz kombilerinin ve hatta fosil yakıtlarla ısınmanın yasaklanmayacağını söyledi Almanya'da. Benzer durum İngiltere için geçerli. İngiltere bu kararları 2030'a kadar alacağını söylemişti. Şimdi o kararı 2035'e kadar uzattı. Benzer süreç İsveç'te biz gördük. İsveç'te de Ulf Kristersson'un hükümeti bu yönde bir karar açıkladı ve iklimle ilgili hedeflenmiş olan 2030 kararının ötelendiğini söyledi. Dolayısıyla bazı hedefler olabiliyor, devletler böyle bir hedefler alabiliyor, evet. Ama bu toplum özelinde kabul alıyor mu, kabul görüyor mu? Bu konuda aslında bu önemli bir örnek diyebiliriz. Bu noktada bu değişikliklerin hayata geçip geçmeyeceğini de izleyeceğiz.
Peki, geçtiğimiz hafta dünya bunları konuştu. Biz de sizinle değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
Ben
katıldığınız
teşekkür
için.
ederim, çok sağ olun.
Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.